dün gece sabaha kadar Irak'ın sınırlarını çizmekle meşguldüm.
Onu soracaktım. Gerçekten öyle mi?
Türkiye'de yaratılan algıyla gerçek o kadar farklı ki.
Arapların annesi, Arapların kraliçesi, Türkler tarafından da...
Cadı, çölün cadısı olarak.
Evet, siz ağzından aldınız. İşte neden Irak tarafına, işte Orta Doğu tarafına gitmeyeyim ki?
Son derece bilgisiz olduğu için.
Aslında bilgi.
Bizim Irak'la, Irak'ın Suudi Arabistan'la, Irak'ın kuvvetli olan sınırlarını alın size orası bir sorun yuma. Çözüm var mı? Çözüm var.
Hocam hep İbrahim Türkçe. Tatlıses.
O hep Arap tarafında. İşte Arabistan'dan gelen zengin Hacı Baba amca böyle yine böyle işte haremiyle geliyor. Öyle bir harita çizilmiş ki bu harita sorunlara hamile bırakılan, gebe bırakılan bir harita olmuş.
Arap saçına döndü.
Arap saçına dönmesi. İşte Arap pistir, tembeldir, odur, budur. Evet, Gertrude Bell. İlginç bir karakter. Ve aslında ülkemizde de az bilinen bir isim.
Etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Bugün bir konuğumuz var, Hasan Mert Kaya. Kendisi seyyah, yazar, editör ve aslında say bitiremeyeceğimiz birçok özelliğe ve donanıma sahip. Bugün onunla birlikte Arap ve Türk tarihinde Türklerin ve Arapların birbirine karşı olduğu düşmanlık mı desek daha ne desek bilemedim hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Sağ olun sizler.
Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Ben aslında ekstra bir heyecan içerisindeyim. Çünkü sizin gibi donanımlı ve bilgi sahibi biriyle röportaj yapmak bana gurur veriyor.
Çok teşekkür ederim.
Sizden bir hikaye dinleyeceğiz. O hikayede Türkler ve Arapların birbirine karşı düşmanlığı veya sevmemesi veya birbirini tanımamasının her iki toplumun da bilmediği bir küçük bir nokta var. Biz seyyahın hikayesini dinleyeceğiz sizden. Buyurun.
Evet, Gertrude Bell. İlginç bir karakter. Ve aslında ülkemizde de az bilinen bir isim. Bu Arabistan'ın Lawrence'ın gölgesinde kalmış bir isim ama Arabistan Lawrence'ın aslında Kahire'de buluştuklarında akıl hocalığını, mentorluğunu yapan önemli bir isim Gertrude Bell. Sıra dışı da bir karakter Gertrude Bell aslında baktığımızda. 1868'de Londra'da dünyaya geliyor. O dönemde İngiltere'de kadınların üniversiteye gitmesi yasak. Buna rağmen Oxford'a gidiyor, tarih okuyor ve çok iyi dereceyle bitiriyor.
Bu biraz ailesinden gelen...
Ailesinden de gelen tabii ki etkiler var. Ve içinde inanılmaz bir seyyahlık, gezme tutkusu var. Tüm Avrupa'yı geziyor. Lider ruhlu bir kadın. Ve dağcılığa merak sallıyor mesela. Ve bir tırmanış sırasında çok böyle beklenilmeyen ani bir fırtınayla karşılaşıyor. Ve beraberinde bulunan 58 kadar dağcının hayatını kurtarıyor aldığı kararlarla. Yani krizi yönetmesiyle, süreci yönetmesiyle vesaire.
Bayağı liderlik karakteri.
Liderlik ruhu olan ve çevresini etkileyen bir insan Gertrude Bell. Ve tüm Avrupa'yı geziyor. Fakat aradığı şeyi, artık aradığı her neyse Avrupa'da bulamıyor. Daha sonra İran'a gidiyor. Ve hatta İran'a gittiğinde annesinden uyarı alıyor. Zekanı ortaya çok koyma. Ve zekanla erkeklerin dikkatini çekme fazla diye
yani
de böyle...
Yani böyle bir uyarı geliyor
ailesinden. Uyarı dahi geliyor yani. Çok zeki bir insan Gertrude Bell. İran coğrafyasını geziyor. Arkeolojiye çok meraklı.
Hocam sadece İran coğrafyası da değil aslında. Bundan öncesinde zaten gezip görmeye, yani dünyayı keşfetmeye...
Tabii.
Kaşif olarak bir meraklı bir kadından bahsediyoruz.
Kesinlikle,
şu an.
Kesinlikle.
Ve o sırada işte neden Irak tarafına, işte Orta Doğu tarafına gitmeyeyim ki?
O oluşu içerisinde aslında tabii Orta Doğu'yu seçmesinin altında biraz Batı'da Bible arkeoloji denen, yani işte kutsal kitap arkeolojisi denen konuya duyduğu ilgi de var. Çünkü kutsal kitabı oluşturan, Tevrat ve İncil'i oluşturan birçok hikayenin geçtiği coğrafya aslında malum Orta Doğu coğrafyası. Dolayısıyla antik medeniyetlere karşı çok büyük ilgisi var. Asur, Babil, Hititler, bu kapsamda Anadolu'ya da geliyor vesaire.
Hatta Konya'da sanırsam Konya'da, hocam,
evet,
doğru mu?
Aynen öyle. Konya'da kazılara katılıyor. Karkamış yine bölgesinde, Antep tarafında bulunuyor, Kilis bölgesinde vesaire. Fakat yine dediğim gibi yani aradığını ne İran'da tam buluyor ne Anadolu'da tam buluyor, bizim oralarda buluyor derken Irak'a gittiğinde aradığı dünyayı bulduğuna düşünüyor. Özellikle Kudüs onu çok etkiliyor vesaire, Suriye bölgesi vesaire ve Irak'ta kazılara katılmaya başlıyor.
Öyle Gertrude de söylenir ya. Ki hayranlıkla oranın kültürüne ve tabii. Yaşam tarzına hayranlıkla
zaten,
bakıyormuş.
Zaten oranın kültürü, dili, işte gelenekleri vesaire ilginç bir şekilde onu cezbediyor ve aradığımı buldum diyor. Aradığı şeyi, her neyse, ruhu, dünyayı Irak'ta buluyor. Ve Irak'ta çalışmalarına başlıyor. Ve bu çalışmalar ve Irak'ta yaşamı onu o kadar etkiliyor ki bundan sonraki hayatı zaten ağırlıklı olarak Irak'ta devam ediyor. Paris'te işte Orta Doğu'nun sınırlarının belirlendiği kongrelerde delege olarak görev yapıyor. Ve zaman içerisinde Irak'ın taçsız kraliçesi deniyor ona.
Evet, çok duyum aldım. Onu size soracaktım. Ben ilk defa duydum çünkü. Yani Araplar tarafından Ümmül Arap, Arapların annesi, Arapların kraliçesi. Türkler tarafından da...
Cadı, çölün cadısı olarak.
Evet, siz ağzımdan aldınız. Onu soracaktım. Gerçekten öyle mi?
Nereden baktığınıza bağlı. Yani Türk tarafından baktığınızda evet. Çünkü Türklerle Araplar arasındaki mücadelenin ya da işte çatışmanın alevlendirilmesi tarafında o hep Arap tarafında yer alan bir kişi oluyor Gertrud Bell. Ve özellikle tabii Cemal Paşa'nın Suriye'de yani Şam valisi olduğu dönemde yaptığı aklı hayale sığmayacak icraatlar ve oradaki işte haksız idamlarla vesaire körüklenen bir Osmanlı aleyhtarlığı, düşmanlığı oluşuyor. Zaten baktığınız zaman o dönem tüm dünyada milliyetçiliğin inanılmaz yükseldiği, faşizmin ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Haliyle bundan Arap toplumu da etkileniyor. Özellikle Avrupa'da eğitim gören genç nesil, Araplar arasında çıkan düşünürler, bir Arap milliyetçiliği akımının tesirinde kalıyorlar ve bir bağımsız Arabistan, Arap coğrafyası oluşturma fikri giderek yayılıyor. Bunun karşısında kim var? Osmanlı var. O dönem o coğrafyaya hakim olan Osmanlı Devleti var. Doğal olarak burada bu sesler yükseldiğinde ve özellikle dediğim gibi Cemal Paşa'nın yaptığı bir takım haksız uygulamalar yüzünden artan Osmanlı aleyhtarlığını çok güzel kendi lehine, yani İngiltere lehine kullanıyor Gertrud Bell ve bu özellikle Şam'da idam edilen kabile reislerinin çocuklarını doğruca Londra'ya götürüyor ve orada Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim almalarını sağlıyor. İşte Gertrud Bell'in o babaları idam edilen gençleri himaye etmesi, sahiplenmesi ve İngiltere'ye götürüp eğitim almalarını sağlaması sonucunda Ümmül Arap lakabı geliyor. Gertrud Bell gerçekten bu konuyu sahipliyor ama Gertrud Bell tabii içinde bunu bir işte İslam sevgisiyle ya da Araplara doğru bir muhabbetle değil, tam tersine Türklere duyduğu bir nefret ile yapıyor düşüncesindeyim ben ve bir görev olarak yaptı. Profesyonel bir görev olarak yaptım. Şunu neden? Çünkü Gertrud Bell hayatı boyunca evlenmiyor. Sevdiği bir kişi var. O sevdiği kişi de Çanakkale'de vurulup ölüyor. Tabii nişanlısı Çanakkale'de ölünce öldürenler de haliyle Türkler. Tabii şunu sormak lazım. Orada ne işin vardı? Geldiysen bunu da gözüme alıyorsun demek oluyor bu netice itibariyle. Ben bunu oraya yoruyorum. Yani işin içerisinde bir psikolojik haleti ruhiye de var haliyle. Ondan sonra hayata küsüyor Gertrud Bell. Bir daha evlenmemiş ve hayatının sonuna kadar da Irak'ta yaşıyor Gertrud Bell.
Arap milliyetçiliğini savunarak
aslında. Arap milliyetçiliğini savunuyor tabii. Ya kendisi bir İngiliz olarak Arap milliyetçiliğini savunması dediğim gibi bir o davanın içinde yer almak Arap sevgisinden ya da oradaki işte ezilen, zulüm gören halklara yardımcı olma düşüncesinden ziyade Osmanlı'ya karşı duyduğu nefretin bir tezahürü, bir
aslında
yansıması.
Aslında içinde güttüğü bir şeyler
var. Tabii ki. İşini güzel yapıyor, profesyonel olarak ediyor ve başarılı da oluyor. Yani tırnak içinde başarılı oluyor tabii. Ve o dönem Araplarla Türkler arasında bugüne kadar gelen, hala onarılamamış derin yaraların açılmasında en önemli aktör oluyor Gertrud Bell. Yani İngiliz politikalarının, İngiliz devlet politikalarının Orta Doğu'daki bir numaralı uyarlayıcısı ve takip edicisi, hatta bir dönem dönemde yön vericisi oluyor Gertrud Bell. Dediğim gibi baskın bir karakter. Ama tabii onun kişiliğindeki kopuklukların ya da haleti ruhiyesindeki iç dünyasındaki karmaşıklıkların en son yansımasını nerede görüyoruz? Irak'ta, Bağdat'ta bir akşam bol miktarda uyku hapı içerek intihar ediyor. Biliyorsunuz. Hayatına son veriyor Gertrud Bell. Bağdat'ta çok büyük bir tören düzenleniyor. O zaman işte Irak kralı olan Şerif Faysal balkondan sonuna kadar cenaze törenini izliyor Şerif Faysal'ın. Iraklılar büyük bir törenle Bağdat'taki mezarlığa defnediyor kendisini. ve hayat da Bağdat'ta sonuçlanmış oluyor. O dönem İngiltere'de işte birkaç mektup arkadaşı var. Onlarla yazışırken işte sana diyor geç cevap veriyorum kusura bakma diyor. Çünkü dün gece diyor sabaha kadar diyor Irak'ın yeni sınırlarını çizmekle meşguldüm diyor. Yani bu cevap bence zaten bugün biz neden iki taraf olarak birbirimizi yeterince sevmiyoruz? Neden tanımıyoruz? Birbirimize karşı neden böyle nasıl bölündüğümüzün cevabı aslında bu cümlede. Dün gece sabaha kadar Irak'ın sınırlarını çizmekle meşguldüm. Bugün bizim gönül coğrafyamız dediğimiz işte 1000 yıldan daha fazla bir süredir irtibat halinde olduğumuz, işte Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı, Kürt kardeşlerimizin yaşadığı ve Arap kardeşlerimizin yaşadığı kadim bir coğrafya Irak coğrafyası. Ve bizim Irak'la, Irak'ın Suudi Arabistan'la, Irak'ın kuvvetli olan sınırlarını belirleyen kişi maalesef Gertrude Bell oluyor. Bunun tezahürünü nerede görüyoruz? 91 Körfez Savaşı. Öyle bir harita çizilmiş ki bu harita sorunlara hamile bırakılan, gebe bırakılan bir harita olmuş. Ve bu sorun çocuğu vakti zamanı gelince doğmuş. İşte bunu Irak Kuveyt Savaşı'nda görüyoruz. Bir tarafsız bölge var. Şimdi, neden tarafsız bölge? Tarafsız bölge. Bunun sebebi ne? Ne senin, ne benim. Ve petrolün en yoğun çıktığı alanlardan bir tanesi. Burayı tarafsız bölge yapan kim? Buranın tarafsız bölge olmasının sebebi ne? Vesaire. Alın size orası bir sorun yumağı. İşte empty quarter diye bir yer var mesela Suudi Arabistan'da. Bubul Hali diye geçiyor yani. Boş çeyreklik diye geçiyor. Burayla ilgili yapılan düzenlemeler işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi küçük küçük landlordluklarının, yani prensiplerin oluşturulması. Burada çoğunluğu Şii olan halkın başına Sünni yönetici atanması. Çoğunluğu Sünni olan bölgenin başına Şii yönetici atanması.
Ya aslında hocam hepsi, bu bir toplum mühendisliği. Tam
bir toplum mühendisliği. Evet. Bütün bunlar işte bugün Bahreyn'de dönem dönem çıkan isyanlarda bunu görüyoruz. İşte Yemen'de bugün yaşanan işte Husilerle ve diğer kuvvetler arasında yaşanan çatışmalar. Yemen bir ara biliyorsunuz Kuzey Yemen, Güney Yemen'de. Evet. Bu Yemen'in Suudi Arabistan'la çatışmasında bunu görüyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri kendi içinde 7 emirlik halinde. Yani bu bölünebildiği kadar bölme şeklinde yürüyen bir politika. Bölüp parçalayıp güçsüz yapıları daha sonra o güçsüz yapıları da birer düşman yaratmak ve o düşmana karşı onu koruma vaadiyle, misyonuyla gelip o bölgede kendini bir varlık edinme. Yapılan politika bu. Bugün de zaten Suudi Arabistan'da büyük bir Amerikan üssünün olması. İşte Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Umman'da, tüm Orta Doğu'da, Türkiye'de dahil olmak üzere Amerikan üsleri mevcut. Hı hı. Aslında baktığımız zaman tarihte bunun karşılığını ne olarak görebiliriz? Roma İmparatorluğu'nun kolonileri ve o kolonilerdeki askeri garnizonlar.
Evet.
Tam da bunun karşılığı
evet, tam
aslında.
Da böyle oldu.
Tam böyle bir şey bu. Aslında yani tarih kendini gerçekten tekrar ediyor. Çünkü ibret alınmıyor. Bu şekilde gidiyor. İşte bütün bu hengamede de Gertrude Bell maalesef bizi geri dönmesi kolay olmayan yaralar açarak bölünmemizde en önemli rol oynayan isimlerden bir tanesi. Bir de biliyorsunuz Lawrence. Bugün hala Ürdün'de maalesef diyorum, üzülerek belirtiyorum. İşte turistik gösteri olarak Ürdün askerlerinin Osmanlı askerlerinin geçtiği bir treni basmaları, bombalamaları, treni ele geçirmeleri ve oradaki Osmanlı askerlerini öldürmeleri bir mizansen şeklinde turistik bir gösteri olarak
sergileniyor.
Şimdi bunu gören Türkler haliyle inciniyor.
Tabii ki de.
İnciniyor doğal olarak. Aynı şekilde burada işte siyah köpeğe Arap adının verilmesi ya da
Arap saçına döndü.
Arap saçına dönmesi. İşte Arap pistir, tembeldir, odur, budur, bilimum kötülükleri böyle onlardan bilme yaklaşımı. Hı-hı. Ki işte son bu Suriye meseleleriyle artan mülteci sayısının, kontrolsüz mülteci politikalarının da doğurduğu sosyal sorunlarla bu artık iyice zirveye çıktı. Bu hale geldi. Çözüm var mı? Çözüm var. Çözüm için tersine bir toplum mühendisi çalıştırılması gerekiyor. Yani toplumun bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi için ciddi her iki tarafın, yani Türk tarafının da, Arap tarafının da bir takım politikalar belirlemesi gerekiyor. Öncelikle bazı Arap ülkelerinde ders kitaplarında Türkleri kötüleyen ibarelerin hızla çıkarılması gerekiyor. Çünkü çocukların eğitim çağında zihinlerine işlenen kodlar ileride büyüdüklerinde kolay kolay çıkmıyor. Çünkü
hocam işte bizim zamanımızda beynimize işlenen bu Arap saçıdır ya da bunların hepsi de aynı şekilde aynı toplum mühendisliği olmuyor.
Bu toplum mühendisliği aslında daha büyük bir pencereden de bakılmalı. Bunun en önemli örneklerini aslında biz şeyde görüyoruz. Bu Türkiye'de yapıldı. Türkiye'de yapıldı, dünyada da yapıldı. Dünyada aslında bunu yapan da Hollywood film endüstrisi oldu. Mesela benim okuduğum bir kitap vardı işte The Arab Image in Hollywood Film Industry diye. Hollywood'daki film endüstrisindeki Arap imgesi. Şimdi bu Arap imgesine mesela erken dönem Amerikan filmlerine baktığınız zaman işte Ali Baba ve Kırk Haramiler, işte Alaaddin'in Sihirli Lambası, işte Uçan Halı, Simbat'ın Maceraları gibi daha böyle oryantalist bakış açıları vardı. İşte zengin, çevresinde çok kadın olan, böyle mistik gizemli güçleri olan, saraylarda yaşayan böyle ama ya, bir Arap taraftan da aptal zaten. Ondan sonra çok da zeki olmayan ya da böyle uçuk kaçık yaşam formları şeklinde senaryolarla sunulan bir Orta Doğulu Arap imgesi vardı. Daha sonra Filistin-İsrail mücadelesinin şiddetlenmesi, işte Leyla Halil'in uçak kaçırması, Münih Olimpiyatları'nda yaşanan baskın, Münih Olimpiyatları baskını, İşte Filistinli Kara Eylül örgütünün bir takım sansasyonel terör eylemleri, gemi kaçırma, uçak kaçırma, o bu derken bir Arap eşittir terörist algısı oluşturuldu. Ve daha sonra baktığınız zaman 1970 sonrası Hollywood filmlerine terörist Arap imgesi, yüzü kapalı, sadece gözleri elinde gözüken, sürekli bağıran, sürekli çığlık atan ve böyle işte acıma, merhamet, iyilik gibi duygulardan yoksun, sürekli insan kesen, öldüren Arap imgesi oluştu. Bunun kamera şakaları falan da yapıldı. Mesela 11 Eylül saldırılarından sonra işte Amerika'daki iç uçuşlarında kamera şakaları değil hatta pardon yani gerçeğe dönüştü. Sadece Arapça konuştuğu için uçaktan indirilen insanlar gördük. Sadece Arapça konuştuğu için işte otobüsten indirilen insanlar gördük. Çünkü o öyle bir şey yarattı ki insanlarda Araplar eşittir terörist.
Korku yarattı.
Şimdi bunun Türkiye versiyonuna baktığınız zaman işte 1980'lerde yapılan Türk filmlerine bakıyorsunuz 70'lerde 80'lerde işte Arabistan'dan gelen zengin Hacı Baba amca böyle yine böyle işte haremiyle geliyor. Kilolu, göbekli, şişko. Ondan sonra işte saraylar, köşkler alıyor. Ama bir taraftan da aptal. Sürekli kazıklanıyor. Falan. Halbuki gerçeğe baktığınız zaman bugün yani Abu Dhabi'de Yapay Zeka Bakanlığı kurulmuş. Dünya ticaretinde Arap sermayesi, Arap fonları ya da Körfez ülkesine gittiğin zaman Arapların yaptığı akıllı binalar, kültür alanında yaptığı çalışmalar. Avrupa'nın birçok şehrinden daha temiz Körfez ülkesi şehirler. Bugün yani Katar'a, Dubai'ye, Abu Dhabi'ye gittiğiniz zaman kirli bir tuvalet göremezsiniz.
Tabii sokak
İnsanlar
bile
tertemiz, hocam. Sokaklar bile öyle. Yani yeni jenerasyon Arap gençleri hepsi İngilizceye son derece hakim, eğitimli insanlar. İş adamları dünyada ne olup bittiğini çok çok iyi biliyorlar vesaire. Yani Türkiye'de yaratılan algıyla gerçek bu kadar farklı ki. İşte bizim o gerçekte.
Keşke bilinse o gerçekte.
Bir de tabii Türkiye'de şöyle bir negatif şey var. Ya biz yüzyıllarca bu adamları biz yönettik. Buralar yüzyıllarca bizimdi deyip bir üstten bakma şeyi var.
Ya siz bizim himayemiz altındaydınız.
Yani bizim yönetimimiz altındaydınız vesaire vesaire. Ha, onlarda da ya biz sizi Orta Asya'dan önce köle olarak getirdik, sonra askerlik yaptırdık, sizi biz adam ettik algısı var o tarafta da. İşte bu iki algı, bu iki algının yarattığı ön yargı çatışınca ne oluyor? Bir toplumsal hafızalarda çatışma alanı oluşmuş oluyor. Bizim bu toplumsal hafızalardaki yaraları onarmamız lazım. Buradaki fay hatlarını, kırıkları gidermemiz, kaynatmamız lazım. Bu da bizim bireysel olarak yapabileceğimiz bir şeyden çok her iki tarafın Kültür Bakanlığı'nın yöneticilerinin bir araya gelip bu alanları tespit edip karşılıklı adımlar atarak giderebilecekleri bir şey.
Aslında bilgi her seferinde. Tabii,
yani bilgi ve iyi niyet. Yani bilgiyi iyi anlamda kullanma, iyi yolda kullanma yani bu çok önemli. Ya mesela, bu kararın alınması çok önemli. Yani sorunun tespiti evet bir sorun var ortada. Peki bu sorunu biz nasıl gidereceğiz? Bu şekilde gideceğiz. Yani insanlar bir de bilgisizlikten kaynaklanan toplumun aslında çok takip ettiği bir yazar ama Orta Doğu hakkında, Orta Doğu gelenekleri, kültürleri hakkında son derece bilgisiz olduğu için bir laf ediyor. Ettiği lafı düzeltene kadar o konu, o algı öyle oluşuyor,
başka
gidiyor özellikle sosyal
medyada.
Bugün yani Araplar dediğiniz zaman tek monoblok bir Arap dünyası yok ki. Yani Fas'taki Arap kültürü yapısıyla Umman'daki Arap kültürü olsa dağlar kadar fark var. Bugün Arapların hepsi bir kere Müslüman değil. Hristiyan Araplar var. Müslümanlar içerisinde Sünnileri var, Şiileri var. Hristiyanların içerisinde Ortodoksu var, Katoliği var.
Dürziler var. Birçok şeye ayrılmışlar.
Tabii Şii Araplar yine kendi içerisinde kırılmana baktığınız zaman Caferisi var, İsmaili var, Nusayrisi var. Birçok farklı yapılar bunlar. Lehçe farkları var. Fasih Arapça konuşulduğu zaman herkes birbirini anlıyor ama bugün Suriye aksanı ile Fas aksanı arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla yine kılık kıyafet, mutfaklar arasında fark var. Tıpkı bizim yani Türk dediğiniz zaman bir Özbekistan'da yaşayan Türk'le, Kırgız'la, Batı Anadolu'nun köyünde yaşayan Türk arasında nasıl farklar varsa aynı farklılıklar aslında 3 aşağı 5 yukarı onlar için de söz konusu. Ama bizim dünyamızda tek bir algı var. Arap diyoruz, geçiyoruz. Halbuki bugün mesela Afrika'da kaç tane ülke Fransızca konuşuyor? Hı hı. Bunlar frankofon ülkeler. Yani Fransızca konuşuyorlar ama Fransızca konuştukları için Fransız değiller. Aynı şey Arap dünyası için de geçerli. Arapça konuşan her topluluk Arap değildir.
Geçen gün bir Somali'nin konuşmasını dinledim. Yanında da bir Arap arkadaşım vardı. Sordum, dedim ki hani Arapça konuşuyor sanırsam dedim. Çünkü ben az çok kulak aşinalığım var Arapça. Hani şey yapabiliyorum, fark edebiliyorum Arapça olduğunu. Anlayamadım. O da dedi ki Arapçayla kendi dilleri arasında bir şey konuşuyorlar dedi. Hani ben de anlamıyorum. Hani hiçbir kelimesini anlamıyorum dedi.
1960'larda, 70'lerde ilişkiler daha naifmiş. Mesela baktığınız zaman o dönem birçok Türk filmi Mısır'da çevrilmiş. Mısır-Türk ortak yapımı prodüksiyonlar oluşturmuş. Birçok Arap şarkısı Mısır'dan Türkçe'ye çevrilmiş. Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş. İşte ada sahillerinden tutun da işte birçok şarkı aslında baktığınızda orijinal Arapça olan şarkılar.
Hocam hep İbrahim Türkçe. Tatlıses orada
İbrahim
ne kadar?
İbrahim Tatlıses Sabah Fahri'yi kopyalamış. Efendim Feyruz'un birçok şarkısı, Gülsüm'ün, Muhammed Abdülvahhab'ın birçok bestesi vesaire Türkçe'ye kazandırılmış. Yani ilişkiler o dönemde biraz daha iyiymiş. Bugün Mısır toplumu hala mesela Türkleri çok sever. Çok kıymet verir. Aslında toplumlar arasında baktığınız zaman, indiğiniz zaman çok sorun yok. Yani toplumun belli bir kesimi, yani Orta Doğu ile ilgili olan her şeye burun kıvıran, sırtını dönen bir kesim var. Bu kesim maalesef medyada da yaygın. Onların yönlendirilmeli aslında burada bir manipülasyon var. İnsanlar aslında bir araya gelip kaynaştıklarını, konuştuklarında birçok ortak yönü olduklarını keşfediyor ve birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Her iki tarafta fanatikler var. Her iki tarafta yani kalkıp işte oradaki Osmanlı yadigarı eserlere hürmetsizlik gösteren, saygısızlık eden ve bunu sosyal medyada paylaşan kişileri kabul etmemiz, sevmemiz asla beklenemez. Aynı şekilde burada da yani bir millete, bir kültürün diline, alfabesine, kültürüne, kıyafetine küfür edildiği zaman onların aynı şekilde bunu toler etmesi bekliyoruz. Bugün en son Dünya Kupası'na şahit olduk. Messi, Araplarda çok büyük bir gelenek olan, onurlandırma anlamına gelen bir kıyafet giydirildi. Kıyamet koptu. Nasıl giyer, nasıl giyer? Daha önce Maradona da giymiş bunu, başkası da yapmış. Yani
niye giymesin ki mesela?
Niye giymesin ki mesela? Yani o ülke kendi kültürü için bir yatırım, bir fırsat Dünya Kupası. O da onu kullanıyor haliyle. Çok doğal bir şey. Yani aynı hareket işte Bolivya'da olsaydı da kafasına bir Bolivya'yı temsil eden bir şapka geçilse bu kadar tepki gösterilmeyecekti. Dediğim gibi bizim ön yargılardan karşı kurumsal çabalarla kurtulmamız gerekiyor.
Bu ön yargılarla birlikte de aslında birbirimizi tanıyarak, temasta bulunarak hem konuşma
i̇şte
olsun.
Bir
hem...
şair diyor ya, gelin tanışalım işi kolay kılalım. Yani tanışıp işi kolay kılmak lazım.
Evet, belden bahsettik. Belin Araplar tarafından nasıl göründüğünden bahsettik. Türkler tarafından nasıl göründüğünden bahsettik. Aslında çoğu şu anki nesil bilmiyor. Onlar kendisi neden Türklere düşman olduğunu, biz Türkler Araplara neden düşman olduğumuzu bilmiyoruz. Hikayeyi anlattık, anlatmaya çalıştık. Yani ben size eşlik etmeye çalıştım. Sizden dinledim. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Ben
dilinize
teşekkür ederim.
Sağlık.
Sağ olun. Sağ olun.
Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
sağlık.
Ederim. Sağ olun.